Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta Endüstri 4.0 üzerine konuşuyoruz ve konuğumuz dış ticaret ve veri uzmanı Sayın Hakan Kahraman. Hoş geldiniz Hakan Bey.
Hoş bulduk, merhaba.
Bugün dış ticaret ve veriler üzerine konuşuyoruz Endüstri 4.0 çatısı altında. Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Endüstri 4.0'ı inceleyeceğiz bugün. Gelişim sürecini, işte ilk çıkış kaynağının amacını, ortaya çıkması muhtemel gelişmeleri, günlük hayatımızda ne işimize yarayacağını, olumlu olumsuz etkilerini ve büyük markaların bunu nasıl kullandığını konuğumuz Hakan Kahraman ile, dış ticaret ve veri uzmanı Hakan Bey ile Endüstri 4.0'ı bugün masaya yatıracağız. Bir nevi Endüstri 4.0'ın röntgenini çekeceğiz. Çok konuşulan, çok yazılan fakat net şekilde tanımlaması olmayan bir konu. Şimdi Hakan Bey de aynı zamanda yüksek lisans tezini Endüstri 4.0 ve lojistik üzerine yaptığı için özellikle bu konuyu kendisiyle konuşuyoruz. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz Hakan Bey. Endüstri 4.0 nedir?
Endüstri 4.0 aslında teknolojik sistemlerin genel bir adı. Biz bu teknolojileri kısaca Endüstri 4.0 olarak niteliyoruz sadece. Bu sistemin en önemli 3 temel bileşeni yani teknolojisi bulunmakta. Bunlar nesnenin interneti, internetin hizmetleri ve siber fiziksel sistemler olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Internet of Things dediğimiz nesnenin interneti adından anlaşılacağı üzere akla gelen tüm nesnenin birbirleriyle anlık iletişimde olabileceği ve insan yardımı olmaksızın aralarında ağ üzerinden veri aktarımı yapabilmeleridir. Aslında burada kullandığımız nesne terimi ucu açık bir kelime. Bu nesne insan, hayvan, bitki gibi canlı bir varlık olabilirken herhangi bir cansız varlık da olabiliyor, nesne de olabiliyor. Yani mesela bunu örnek vermek gerekirse saat, kitap, ayakkabı, gözlük bunlardan herhangi bir tanesi de olabilir. Diğer bileşen ise Internet of Services dediğimiz internetin hizmetleridir. İnternet ağı içerisinde hizmet sağlayıcı ile tüketen tarafında bir araya getirilmesidir açıkçası. Son olarak da Cyber Physical Systems dediğimiz siber fiziksel sistemler ise sensörler aracılığıyla fiziksel ve sanal dünyanın birbirine entegre edilmesidir diyebilirim. Bu üç temel bileşen doğrultusunda Endüstri 4.0 uygulamalarını sayacak olursak robotik sistemler, blockchain, günümüzde değeri giderek artan e-ticaret, büyük veri, yapay zeka, yenilenebilir enerji, sanal gerçeklik, akıllı şeyler sayabiliriz. Yani Endüstri 4.0 kısaca bu saydığım tüm teknolojilerin endüstrilerle bir araya getirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Endüstri 4.0 eğitim, sağlık, lojistikte özellikle akıllı fabrikalarda, mesela imalat sanayinde kullanılmaya ve entegreme başlanmıştır diyebilirim.
Endüstri 4.0 çok önemli bir kavram ama bir kavramdan daha bahsettiniz. Nesnelerin interneti, bu da gerçekten hem Endüstri 4.0'ın temelini oluşturan dediğiniz gibi saç ayaklarından bir tanesi hem de 5G ile beraber insanlığın geleceğini gerçekten dönülmez bir yere taşıyacak olan bir teknoloji, nesnelerin interneti. Biraz daha nesnelerin interneti üzerine konuşabilir miyiz? Yani şimdi dedik ki buradaki nesne insan da olabilir, ayakkabı da olabilir, bir kitap da olabilir. Şimdi bizim evimizdeki televizyonumuz internete bağlı, elektrikli süpürgemiz internete bağlı, cep telefonumuz, saatimiz internete bağlı. Yani deselerdi ki bize sizin evdeki süpürge internete bağlı olacak, dalga geçerdik 10 sene önce. Şimdi 10 sene sonra ayakkabımız internete bağlı olması, şu an hayal edemiyor olabiliriz ama bu çok kısa sürede olacak. Nesnelerin interneti konusunda biraz görüşlerinizi alabilir miyim acaba?
Nesne interneti günümüzde şu an elle tutabildiğimiz, gördüğümüz her şeyin ya da tutamadığımız, bilmediğimiz her şeyin internet ortamında bir araya getirilmesi. Siz de çok güzel söylediniz. Hani bütün bu kullandığımız, bütün bu cihazlar gelecekte bir internet ortamında birleşecek ve bizim ihtiyaçlarımıza göre şekillenecek. Şu an için örnek vermek gerekirse arabanızla bir yolda giderken arabanız size bir sinyal verip yan yolun dolu olduğunu Bu yüzden farklı bir yoldan gideceğini söyleyecek. Siz arabanın arka koltukta otururken rahat bir şekilde eve giderken telefonunuzdan evinizde istediğiniz müziğin sizi bekliyor olduğunu bileceksiniz. Hatta buzdolabınızdan ben şu yemeği yapmak istiyorum. Bana şunları hazırlar mısın diyebileceksiniz. Ki öncesinde de zaten sizin buzdolabınızda sizin marketçinize haber gönderip bakın ben de bu ürünler eksildi bunu tedarik eder misin deyip kapıya kadar da o ürünleri de getirecek. Artık hayatımızın her yerinde diyebilirim ki zaten biz bunu şu an akıllı gözlüklerle, VR gözlüklerle olsun, kol saatlerimizde olsun. Zaten bunu kullanıyoruz. Kabul edersiniz ki artık yani bu sene itibariyle de tam olarak hayatımıza geçti diyebiliriz. Metaverse denen bir gerçeklik var. Metaverse hayatımıza girdikçe bunun nesnenin internetinin daha da öneminin artacağı, hayatımızda da birçok yerde kullanmaya başlayacağını söyleyebiliyorum.
Arkadaşımın bir projesi var ve akıllı damacana sistemi üretmeye çalışıyor. Nasıl yapıyor? Damacananın altında bir alet var ve damacananın ağırlığını ölçerek buna göre evde ne kadar su kaldığını hesaplıyor ve diyor ki işte damacana bu kadar hızla tüketiliyorsa geçen seferlerde 1 litre su kaldığında 3 saat sonra su bitmişti. O zaman sucuya haber gönderiyor ve 3 saat sonra su otomatik şekilde geliyor. Nesnenin interneti aslında dediğiniz gibi özeti bu. Peki Endüstri 4.0'ın evrimsel gelişim süreci nasıldır? Yani bunun ilk çıkış kaynağı nedir? Nereden esinlenmişler?
Aslında bu soruya cevap verebilmek için tarihte kısa bir yolculuğa çıkmak gerekiyor. İnsanlık tarihine bakılacak olursa iki köklü bir değişim söz konusu. Bunlardan bir tanesi tarım devrimi, bir tanesi sanayi devrimi. Çünkü tarım ve sanayi devrimi de insanlık için siyasi, ekonomik ve toplumsal sonuçları doğuruyor. Eski insanlar ilk olarak mağara yaşam tarzı olan avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmişler ve bu yerleşik yaşam tarzı da bazı sanayi kollarını doğuruyor. Bu sanayi kollarında kullanılan teknolojilerle de zamanla sanayi yani endüstri devrimlerine yön veriliyor. Günümüze kadar da evrilecek bu süreç. Tabii kısa kısa böyle endüstri 1.0, 2.0, 3.0 örnek vermek, hani onu da açıklamak aslında çok daha iyi olacaktır. 1784 yılında süreç Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan ve zamanla Batı Avrupa, Amerika ve Asya'da Japonya'ya kadar sıçrayan Endüstri 1.0, su ve buhar gücü endüstrilerde kullanılmaya başlanması ile hayat buluyor. Bu yüzden bu çağ mesela makinalaşma çağı veya buhar çağı da denilebiliyor. Endüstri 2.0 ise elektrik enerjisinin seri üretimde kullanılması, petrolün de değer kazanması ile 1870 yılında insanlığın hayatına giriyor. 1969 yılında ise elektronik ve bilgi sistem teknolojilerinin otomasyon üretiminde kullanılmasıyla özellikle ABD ve Doğu Asya'da Endüstri 3.0 süreçleri başlıyor. Bugün artık her yerde duymaya başladığımız Endüstri 4.0 ilk olarak Almanya'da Hannover Endüstri Fuarı'nda 2011 yılında dile getiriliyor. Aslına bakılırsa Endüstri 4.0, Endüstri 3.0 teknolojilerinin yani internet, bilgisayar ve iletişim teknolojisinin gelişmesi ve çağa uygun olarak güncellenmesiyle patlak veren bir gelişme diyebiliriz. Kaçınılmaz da bir son aslında. 2011 yılında Hannover'da dile getirilen bu terim, Endüstri 4.0 terimi, Almanya tarafından 2011 yılında Yüksek Teknoloji Statüsü'nün en önemli girişimlerinden biri olarak seçiliyor. Ve bunun üzerine Alman hükümeti Endüstri 4.0 adlı bir ortak çalışma grubu oluşturuyor. Bu grup daha sonra Alman hükümetinin içeriğinde Endüstri 4.0 ile ilgili tavsiye ve uygulama dosyasını sunuyor. Son olarak 2013 yılında Alman hükümetinin de desteklediği nihai Endüstri 4.0 tüm dünya gündemine sokuluyor. Aslında Endüstri 4.0 hala günümüzde konuşuyoruz ama bakıldığında kendisi 2011 yılında çıkmasıyla birlikte 2013'ten beri hayatımızda diyebilirim. Ama bu teknolojinin gelişim aşaması da Endüstri 3.0'dan itibaren teknolojiler geliştikçe, üstüne konuldukça daha da devam ediyor. Bütün bu teknolojiler için, hani Endüstri 4.0 için Almanya diyorum başlangıç noktası ama ABD ve Japonya'da bu devrim şu an için çok rağbet görüyor da diyebilirim.
Endüstri 4.0 gerçekten insanlığı hiç olmadığı yerlere götürecek teknoloji, insansız fabrikalar, hatasız fabrikalar da diyebiliriz. Çünkü insan varsa işin içinde aslında hata da vardır diye düşünüyorum. Aynısı aslında F-35 uçaklarında da geçerli. Yani F-35 uçaklarını birer uçan akıllı telefon olarak isimlendirebiliriz sanırım hocam. Bu sebeple insanların yapamadığı şeyleri yapan, insanların dayanamadığı hızlara çıkabilen uçaklar olacak onlar da. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkması muhtemel olan, hatta aslında günümüzde de etkisini hissettiğimiz ama henüz farkında olmadığımız meslekler nelerdir?
Yani dijital insan diye tabir ettiğimiz artık teknolojinin insan beyniyle iletişime dayanan tüm meslekler. Ne demek bu? Yani gelecekte adlarını daha çok duyacağımız mesela 3D yazıcı mühendisliği, giyilebilir teknoloji tasarımcısı, veri güvenliği uzmanları, veri analitiği yapanlar, bulut hesaplama uzmanı, endüstriyel bilgisayar mühendisliği ve programcılığı, nesnelerin interneti çözüm mimarları. Yani şu an için sadece aklıma gelenler bunlar.
Şimdi bu mesleklere baktığımız zaman herkes bunlara geleceğin meslekleri diyor ama aslında bugün kullanılıyor bunlar. Yani işte birçok sosyal medya mecrası artık bizim verilerimizi çekerken ve dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden bir tanesinin ilk 5 sırasında, yani dünyanın en değerli 5 markası, 5'i de veri şirketi. O zaman bizim aslında bu konuda biraz daha hızlı olmamız ve festina lente diyorlar buna. Yavaş yavaş acele etmemiz gerekiyor. Acele edelim ama yavaş yavaş, dinlenerek ve sindirerek. Endüstri 4.0'ın günlük hayata ya da iş hayatına etkileri nelerdir?
Günlük hayatı etkisinin az önce de örnek verdiğimiz gibi, yani günlük hayatı basitleştireceği ve kolaylaştıracağı bir kesin. Az önce de örneğini verdik mesela, işte aracımızla eve giderken ki olan örnek. Bu mesela insanlığın hayatını, özellikle büyük şehirlerde, metropollerde yaşayan insanların hayatlarını birazcık da olsa kolaylaştıracağı bir kesin yani. İşletmeler için ise şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslına bakılırsa işletme için esneklik, verimlilik ve maliyetin az olması en büyük etkileri. Tabii bu duruma adapte olan işletmeler de haliyle kazançlarını artırabilecekler. Geride kalan şirketler de ona göre önlemlerini alıp çağa ayak uydurmaya çalışacaklar. İşletme açısından bir diğer etkisi ise Endüstri 4.0'ın çevre dostu olması. Gereksiz işlerin robotlara devredilmesi ve teknolojinin yenilenebilir kaynaklara aktarılması ile daha yaşanabilir dünya oluşacaktır düşüncesindeyim. Çalışanlar açısından bakıldığında da yeni iş ve mesleklerin oluşması ve giderek daha kalifiye çalışan insan ihtiyacı, çalışan ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Ayrıca hali hazırda tehlikeli ortamlarda çalışan insanların sağlığı ve güvenliği biraz da olsa kontrol altına alınabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü hala iş sağlığı ve güvenliği günümüzde değeri artan, önemi artan, önemi daha hala anlaşılamayan bir meslek kolu ve konu diyeyim sadece. Sadece Endüstri 4.0 işletmeler için mi fayda sağlayacak? Hayır. Yanlış hatırlamıyorsam Dubai'de çöp konteynerlerinin altına yerleştirilen bir çip sayesinde çöp kamyonlarının gereksiz kilometre yapmasının önüne geçildi. Ve taşma haddine gelen kovalar belediyenin aracına sinyal göndererek dolduğu bilgisini ilettiler. Yani bu sayede daha az kilometre yaptığı kamyon, çöp kamyonu ve aynı zamanda daha az karbon salgıladı diyebilirim. Bu çok güzel bir şey. Yani insanlık için kulağa çok hoş geliyor. Bir örnek daha vermek gerekirse artık hastanede hemşire sizden kan almak yerine belki de kurulan bir kioks ya da evinizde robotlar sayesinde siz bile kendi kanınızı alabileceksiniz ve anlık tahlil yapabileceksiniz. Hatta mesela hastaneye gitmek yerine anlık olarak artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde doktorunuz ile birebir sanalda etkileşime geçebileceksiniz. Hele ki korona salgını sonrası hastaneye gitmemek ne kadar da kulağa hoş geliyor değil mi? Bakıldığında evet. Bu durumlar hem devletler hem doğa hem insanlar hem işletmeler için büyük fayda sağlıyor. Yani sonuçlarını beraber yaşayarak göreceğiz öyle diyebilirim.
Dijital Dünya devam ediyor.
Tabii yapay zekanın da tıp sektöründe kullanılmasıyla radyologları zor günler bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü bir radyoloğun işte bir saatte incelediği bir filmi 10 saniyede sonucunu çıkartabilecek yapay zeka yazılımları üzerine çalışılıyor ve bunların başarılı olduğu bilgisini de alıyoruz. Yani artık filmleri, MR filmlerini, tomografi filmlerini yapay zeka inceleyecek ya da dahiliye doktorlarının yerine yine yapay zekalı yapay doktorlar, otonom doktorlar, otomatik doktorlar alacak gibi duruyor. Ve tabii ki sadece tıp sektöründe değil, her sektörde de böyle. Peki biraz da lojistik sektörüne gelecek olursak, Endüstri 4.0 lojistik sektöründe, dış ticarette Ne gibi gelişmeler yaşatacak bize? Yani tedarik sürecini mi hızlandıracak? İşte insanlar işsiz mi kalacak? Yoksa yeni iş fırsatları mı olacak? Endüstri 4.0. Yani sizin de yüksek lisans tez konunuz aynı zamanda. Endüstri 4.0. Lojistik sektörüne ne getirecek?
Yani şöyle söyleyeyim. Normalde hali hazırda Endüstri 3.0 süreci içerisinde lojistik süreçlerinde tedarik zinciri yönetiminde farklı kolların, farklı işletmelerin bir arada entegre edebilmesi çok güçtü. Fakat Endüstri 4.0 ile artık bu süreç çok daha basit bir hale geldi. Bu konuya nereden bakacak olursak, lojistik firmaları için büyük bir avantaj sağlayacak. Örnek vermek gerekirse az önce çöp kamyonundan örnek verdim. Bu bizim herhangi bir lojistik firmamızın bir taşıyıcı bir tırı olsun. Yükün en doğru navluna en yakın güzergahın belirlenmesi bile büyük bir fayda sağlayacak lojistik için. Bu dışarıdaki tedarik süreci içerisinden bahsettim. Mesela depolama hizmetinde depolarda kullanılan teknolojiler, depolarda yapılan tehlikeli işlerin robotlara geçmesi, insanların birazcık nefes alabilmesi gibi süreçler, akıllı araç sistemleri, taşıma sistemleri. Mesela benim incelediğim bir şirketin bütün dataları toparlayarak bir algoritma içerisinde bu dataları analiz edip bir müşteri için en uygun navlunu, bir lojistik firması için en uygun navlunu, bir üretici içinse en iyi taşıyıcıyı bulabiliyordu. Yani lojistik sektör içerisinde biz nereden bakacak olursak olalım, bu bize büyük bir fayda sağlayacak. Yani şimdi söylerken tekrardan aklıma geliyor. Mesela şimdi lojistik firmalarımızda şöyle bir şey var. İşte telefonla arayalım, bütün firmaların listesi elimizde, mail atalım. Mailimiz ulaştı mı ulaşmadı mı, telefonla bir arayalım, soralım, mailim geldi mi? Bizimle çalışmak ister misiniz? Düşünebiliyor musunuz? Akşama kadar bütün mesai süresi içerisinde bir telefon kulağınıza yapışmış durumda ve sadece satışta çalışan arkadaşımız bu telefonla o lojistik firmasına müşteri bulmak için uğraşıyor. Buna hiç gerek yok. Çok basit bir arayüzle bütün firmaları bir uygulama içerisine entegre ettiğimizde zaten herkes burada. Yazışma yöntemiyle biz istediğimiz gibi müşteri bulabiliriz. Burada bir faydası var. Yani lojistikle ilgili nereden bakılırsa bakılsın, insanlık için olsun, lojistik firmaları için olsun, lojistik araç gereçleri olsun, depolar için olsun, ne söyleyebilirsem söyleyeyim, Endüstri 4.0 büyük bir devrim yaratacak. Ki şu an şimdi mesela akıllı fabrikalardan kastım, işte karanlık fabrikalar da var geceleri işleyen. Bunlar da çok büyük değeri artıyor. E-ticaretle birlikte özellikle. Gelecekte bayağı güzel günler bizi bekliyor diyebilirim lojistik açısından.
Karanlık fabrikalar, insanların olmadığı, 7/24 üretimin olduğu, belki sendikaların, belki grevlerin olmadığı, sigorta yatırmadıkları bir sisteme doğru gidiyoruz. Peki
Bu
insanlar ne
konuda şöyle
yapacak?
bir şey söyleyebilirim.
Evet.
Robot hakları diye bir şey var ve gelecekte robotların haklarını kimlerin koruyacağı, robotları vergiye bağlayalım mı? Onlar da bir çalışan neticede diye bir söylem var. Ayrıyetten de robotlarla insanlar çalışırken, birlikte entegre olarak çalışırlarken robotlardan doğabilecek herhangi bir zararı, insana karşı olan zararı sorumlusu kim? İşletme mi, robot mu? Mesela bu hukuksal anlamda da burada bazı açıklar var. Yani bazı yerler evet örtüyor olabiliriz ama bazı yerler neticede açıkta kalıyor diyebilirim.
Robot hakları deyince kulağa komik gelebilir ama bugün işte çeşitli konularda insanların gösterdiği duyarlılıklara bakınca yani robot haklarının da ne olacağı konusunda tahmin yürütmek güç. Mesela hayvan haklarından söz edecek olursak yani 10 sene önce ya da 20 sene önce hayvanlar konusunda insanlar bu kadar duyarlı değillerdi. Artık insanlar bu konuda birleşmiş durumda. Hayvanlar da canlıdır. Belki yarın ağaçlar hakkında daha fazla insanlar duyarlı olacak ve robotlar hakkında insanlar daha duyarlı olacak. İlginç bir gelecek bizi bekliyor. Peki şu ana kadar hep Endüstri 4.0'ın olumlu etkilerinden bahsettik. İşte nesnelerin, internetin bize ne getireceğinden, yapay zekanın bunu nasıl karlılık elde ettireceğinden, sürdürülebilirlik, çevre dostu politikalar dedik. Fakat Endüstri 4.0'ın hiçbir olumsuz etkisi yok. Yani bu insanlığa hep güzellik mi getirecek? Bunun zararları yok mudur?
Olmaz olur mu? Tabii ki de. Ya açıkçası bu soru gerçekten çok önemli bir soru. Ben yüksek lisans tezimi yazarken bu soruyu sürekli her yazdığım cümlede aklıma bu soru geliyordu, öyle söyleyeyim. Evet, hani çok güzel bir şey, kulağa çok güzel geliyor. Evet, biz olumlu taraflarından bakıyoruz. Fakat eksik yönleri neler? Bu evet, bu üzerinde bayağı araştırılması gereken bir konu. Örnek vermek gerekirse bilim insanlarının bu konu hakkında detaylı araştırma yapmaları gerekmekte bence. Ya diyoruz ki Endüstri 4.0 yeni meslek gruplarını doğuracak. Tamam. Peki ya hali hazırda yapılan meslekler ne olacak? Az önce radyologlardan bahsettik mesela. Diyelim ki onların işlerini robotlara, bilgisayarlara, yapay zekaya kaybettik. Peki bu işi yaparak para kazanan insanlar ne yapacak işsiz olduklarında?
Bu kimsenin umurunda değil. Öyle görüyorum.
Biz iyi bir açıdan bakmaya çalışıyoruz.
Evet.
Popülaritesine çok fazla aldanıyoruz diye düşünüyorum.
Evet.
Bazı gerçekleri de göz ardı ediyoruz. Ama büyük sonuçlar doğuracaktır. Hele ki üretimin birazcık da olsa azalıp tüketimin bir hayli arttığı bir dönemde geçiyoruz. Bu süreç bizi bayağı zorlayacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi
Yani.
Endüstri 4.0'a baktığımız zaman evet işte daha fazla üretim, daha fazla arz. Ama arz arttıkça bir yandan talep de artıyor. Çünkü oturduğu yerden sadece tüketen bir işte insanla doğru gidiyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerine baktığınız zaman artık el işçiliği yapacak birini bulamıyorsunuz. Orada berber bile bulamıyorsunuz. Gerçekten mesela İngiltere'de buna şaşırmıştım. Gerçekten berber fiyatları çok yüksek, el işçiliği çok yüksek ve bu işleri tamamen işte üretim sürecinin içine kaydırmış durumdalar. Biraz da bundan bahsedelim istiyorsanız. Endüstri 4.0'ın aslında bence temel amacı zaten Çin'e kaptırılan insan gücünün ve üretim hattının ucuz işçilik karşısında Avrupa'nın yenilmesi ve bunu Çin'e kaptırmasıyla beraber sıfır maliyetli işçilik ile tekrar bu Endüstri 4.0'la bunu almaya çalışıyorlar. Başta Almanya olmak üzere, bilmiyorum yanılıyor muyum? Tabii ki siz bu işin uzmanısınız ama
Ama
buradaki
tabii.
temel amaç ucuz işçiliğin önüne geçmek ve sendikasız işçiler yani robotları ortaya çıkarmak. Şimdi peki siz Endüstri 4.0'ı bu açıdan nasıl yorumluyorsunuz? Yani Çin'in ya da işte Tayland'ın, Endonezya'nın bu ucuz işçiliği, ucuz iş gücünün bir tarafta da tabii ki Avrupa var ve Amerika var. Düşünsenize Amerika kendi markası olan akıllı telefonu kendisi Design by California yazıyor fakat Çin'de ürettiriyor ve daha bugün arkadaşlarımla bunun üzerine bir sohbet gerçekleştirdim. Çin bildiğim kadarıyla 400 bin öğrenci varmış şu an Amerika'da ya da işte mezun da olabilir şu an ya da bu yılda mezun olmuş olabilir. Ve bu öğrenciler Çin'den Amerika'ya gidiyorlar ve Amerika'nın teknolojisini alıp ülkelerine geri dönüyorlar. Bir de başka bir açıdan baktığımız zaman Çin'in sosyal medya uygulamaları şu an Amerika'da aktif olarak çalışıyorlar ve veri topluyorlar. Fakat Amerika'nın popüler sosyal medya uygulamaları Çin'de yasak. Buradaki veri savaşından da Çin güçlü çıkıyor. Çin bu kadar güçlenmişken Avrupa ülkeleri ve Amerika bunu nasıl önüne geçebilirler? Ancak Endüstri 4.0'la. Bu yüzden Endüstri 4.0 Batı
Evet.
ülkelerinin Çin'e karşı tek dayanağı diyebilir miyiz acaba?
Evet, yani teknoloji, insanın yapacağı işi teknolojiye aktarmak. Aslında bakılırsa orada bu işlemleri insanlar el emeğiyle yapıyorlar. Fakat Almanya'da bunu, Avrupa geneline konuşayım, Almanya'da makinalara, robotlara devrederek iş yapmak istiyor. Fakat duyuyoruz ki, hani daha kısmet olmadı gidebilmek ama Tayvan olsun, Çin olsun, hani buralarda insanlar bazı şeyleri bir defa görmeleri yetiyor. Giden arkadaşlarımızdan yine sohbet esnasında konuştuğumuzda oradaki insanların bir ürünü, yurt dışından gelen bir ürünü incelediği, muadilini yaptığı ve muadilini yaparken aslında orijinalinde yapılmaması gereken hataları bulduğu ya da şunu şu şekilde yaparsak daha doğru olacaktır diyerek üretkeni duyuyoruz. Ve mesela örnek veriyorum, bazı şeyler Türkiye'ye teknolojik anlamda Çin'den daha sonra geliyor bakıldığında. Tabii bu üretimde üretim demek para demek. Para demek ülkelerin gelişmesi demek. Refah düzeyinin artması demek. Fakat burada baktığımızda Avrupa'da artık üretebilecekleri yani üretilebilecek bir şey kalmadı. Kalmadıdan kastım durum şu. Genç popülasyonun üretime girmek istememesi,
Ve
bizim gibi
azalması aynı zamanda değil mi?
azalması, kesinlikle, kesinlikle. Yunanistan örneği var mesela hemen yan tarafımızda. Yani birçok mesleği, turizmsel anlamda da birçok mesleği, özellikle turizm diyorum çünkü en çok bizim rekabette olduğumuz endüstrinin turizm olduğunu düşünerek söylüyorum. Türklerle birlikte yürütülen işler söz konusu. Gençlerin istihdamının olmaması ve üretimin, tüketimin artması, özür dilerim, tüketimin çok fazla bir şekilde artması Avrupa'yı bu duruma karşı teknolojiye bağımlı hale gelmek birazcık da olsa işine geliyor açıkçası, öyle söyleyeyim. Bakıldığında bu bizim için güzel bir şey. Niçin güzel bir şey? Hep bize öğretilen işte biz Doğu ile Batı arasında bir köprü görevindeyiz. Evet, yanımızda bir Doğu örneği var. Sürekli üretime önem veren, seri üretime önem veren bir Doğu. Ve aynı zamanda teknolojik gelişmeye açık olan bir Batı. Ve biz tam aradayız. Hep de denir ya böyle, Batı'nın iyi yönlerini örnek alacaksın. Batı'nın ve Doğu'nun iyi yönlerini örnek alırsak ben Türkiye açısından da çok güzel günlerin geleceğini düşünüyorum açıkçası.
Evet, jeopolitik konumuza bakarak gerçekten özellikle 2022 yılından baktığımız zaman dünya haritasına çok önemli bir noktadayız. Lojistiğin, tedariğin önemli olduğu, işçiliğin önemli olduğu ve kaliteli işçiliğin ülkemiz bu açıdan çok iyi, önemli olduğu bir dönemde zaten ihracat rakamlarına bakacak olursak da biz bunu bugün iyi değerlendiriyormuşuz gibi görünüyor. Hakan Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir kapanış sözü var mıdır? Neyle veda etmek istersiniz?
Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı bir program olmuştur. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdıkları için şükranlarımı iletiyorum kendilerine. Endüstri 4.0'dan korkmasınlar, sağlam adımlarla geleceğe baksınlar. Güzel bir vatanda yaşıyoruz. Hepimiz Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Eğer Endüstri 4.0 bir trense, biz niye o trenin en önünde olmayalım? Kendimizi geliştirelim. Kendimizi geliştirdikçe zaten toplumumuz da gelişecektir. Ve gelecekte çok başarılı adımlar atacağımıza ve ülkece kalkınacağımız inancındayım. Umarım bu inancımı da hiçbir zaman kaybetmem.
Hakan Bey, güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta konuğumuz dış ticaret ve veri uzmanı Hakan Kahraman'dı. Kendisiyle Endüstri 4.0, yapay zeka ve büyük veri üzerine, nesnelerin interneti üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dijital Dünya.